Okan Aslan'la Gün Ortası Özel başlıyor.
Evet sevgili dinleyiciler, Radyo Sputnik dinleyicileri hepinize selamlar, sevgiler. Ben Deniz Okan Aslan. Bugün bir de konuğumuz var. Aslında birçoğunuzun yakından tanıdığı bir isim. Değerli dinleyiciler, aynı zamanda camianın da yabancı olmadığı bir isim. Ateizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı sevgili Süleyman Karan. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhabalar, nasılsınız? Önce onu sorayım.
İyiyim, biraz sinirim burnumda dünden beri çünkü yine kamu otoritesi yapacağını yaptı. Biz 2 hafta önce başvurumuzu yapmıştık. Yürüyüş yapacaktık Kadıköy'de Boğa'dan bizim derneğin ofisine kadar.
Boğa'dan neresi? Ofis nerede?
Yani, Kadıköy'de Boğa'dan 6 yoldan sahile kadar yürüyecektik. Orada bir basın açıklaması yapacaktık ve sonra da yemeğimize geçecektik.
Ne içindi bu yürüyüş?
10. yılımızı kutlama yürüyüşüydü. Çünkü Ateizm Derneği 10. yılına geldi. Biz daha önce de bir yürüyüş yapmıştık İstiklal Caddesi'nde. Yanılmıyorsam 2014 yılında yapmıştık. 15 kişi vardı, 4000 polis vardı.
15 kişi, 4000 polis.
Evet. Bu şeye benziyor. Ondan çok yıllarca önce bir de bir LGBT yürüyüşü olmuştu. Onlar da 15 kişiydi o zamanlar.
Sonra çok sayıda polis yine.
Çok sayıda polis olmuştu. Ama olmuştu. Şimdi bu sefer... Mesela dünkü konuşmalardan söz edeyim. Ben tekrar aradım emniyeti. Yasaklayan kaymakamlık yasakladık demiyorlar bu arada. Uygun görülmedi. Daha sinir bozucu bir laf benim için.
Bu yazılı bir açıklama mı bu arada?
Yazılıyı da daha göndermediler.
Daha gelmedi henüz.
Gelecektir. Sonra gelecektir. O da bir taktik çünkü. Şöyle bir şey yapmış oluyorlar. Sizin güvenliğiniz için uygun görülmedi. Kardeşim yani 130 bin polisin var hani. Benim vergimle maaş alıyorsun. Sen benim güvenliğimi sağlamayacaksan kimse işin ne yani? Ya da hani kaymakamın görevi nedir? Veyahut emniyet, ilçe emniyet müdürünün görevi nedir? Valinin görevi nedir? Böyle bir şey içindeyiz.
Yani sizin 10. yıl kutlamanıza normalde biz karşı değiliz.
Yok,
evet
hiç,
bunu yapabilirsiniz, tabii. Kutlayabilirsiniz ama... Yürüyüş yapıyor olmanız sizin açınızdan tehlikeli olabilir.
Ama şöyle, orada yürüyüş yapmaya kalktığımızda bizi derdest edeceklerini de söylüyorlar. Hikaye bu. Zaten Türkiye'de hikaye böyle yazılıyor biliyorsun. Birkaç şey hariç böyle yazılır. Genel olarak dünyada da pek çok işine gelmedi mi otoritenin böyle yazılır.
Evet.
Öyle bir yanı var işin. Sonuç itibariyle biz şöyle bir dernek değiliz. Hani fon peşinde koşan... entelektüel tatmin için iş yapan insanların bir araya geldiği bir dernek değiliz biz. Hak arama derneği olduğumuz için bu sefer de her zaman olduğu gibi nasıl daha önce biz Diyanet İşleri Başkanı'na kaç kere suç duyurusunda bulunmuşsak, gerektiğinde Cumhurbaşkanı'na suç duyurusunda bulunmuşsak, gerektiğinde Başbakan'a Davutoğlu'na özellikle o zaman suç duyurusunda bulunmuşsak ya da Devlet Bahçeli'ye. Pazartesiden tezi yok. Kaymakama. Eğer bir üstünden gelmişse bir üstüne. Daha üstünden gelmişse o üstüne de davamızı açarız. Ve davayı tüketene kadar, tüm mahkemeleri tüketene kadar devam etmekle de kalmayız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de taşırız. Birleşmiş Milletler'e de taşırız.
Bu yürüyüşün engellenmesiyle ilgili olarak gerekli girişimlerde bulunacaksınız.
Çünkü yani. Ayrımcılık yapılan bir ülke varsa o ülkede biz kendi haklarımızı korumak zorundayız. Galata Köprüsü'nde şey yapılabiliyorsa...
Filistin için.
Eylem yapılıyor ki yapılsın. Hiç karşı değiliz. Ama biz de Kadıköy'de yaparız ki Kadıköy bizim hani şeyimiz gibidir. Şişli Kadıköy, Beşiktaş'ta bir sayım yapın. Ağırlık ateistlerdedir. Yani hiç hayal görmesin kimse.
Evet.
Öyle bir durum var.
O zaman pazar günü gerçekleştirmeyi düşündüğünüz bu yürüyüş... anlıyoruz ki özetle gerçekleştirilemiyor.
Biz yine orada olacağız. Gideceğiz söylediğimiz yerde olacağız. Duruma bakarız. Belki bir basın açıklaması yaparız. Göreceğiz.
Evet. Peki o zaman şuradan bir geri dönerek hem sizi böyle mini minnacık Süleyman Karan'ı bir mini minnacık tanıyalım isterim. Ve oradan da Ateizm Derneği'ne. Şimdi Ateizm Derneği'nin yapmayı planladığı bir 10. yılla ilgili olarak bu etkinlik engellendi ama Ateizm Derneği kuruldu. Ne amaçla kuruldu? Hakları savunmak için deniyor. Hangi haklar bu savunulacak olan haklar? Aslında soracağım çok şey var. Aklımda olan çok şey var. Vaktimiz dar ama önce isterseniz buradan bir başlayalım tekrar.
Tabii. Ben çok uzatmadan geçmişe çünkü Tanzimat'a uzatmak lazım. Tanzimat'ta başlayan bir ateizm süreci var ama asıl bu topraklarda Göbekli Tepe ne zaman inşa edildiyse o zamandan beri, yani şu an bildiğimiz en eski veri olarak söylüyorum, eskiden Sümer örneğini verirdik. Göbekli Tepe inşa edildiği günden beri bu topraklar bu mücadelenin merkezidir. Yani hurafelerle bilginin mücadelesinin merkezidir. Yüzyıllar boyu sürmüş, bugüne kadar gelmiş. Zaten buradan Avrupa'ya, Amerika'ya vesaire, yani tek tanrılı dinler gittiğinde de aynı mücadele orada da sürmüş. Bunu bir köşeye koyayım.
Evet.
Biz yaklaşık olarak 2010'lu yıllarda başlayan temaslar, böyle bir akıma gerek oldu. Tek tek olmak yerine bir arada olmak gerektiği üzerine bir araya gelen insanlarız. Bunun sonucunda 2012 yılında Ateistler Meclisi diye bir oluşum ortaya çıktı.
2012 yılı, 12 yıl önce.
İnisiyatif diyelim biz buna.
Evet.
Dernek değil.
Evet.
Sonra bir yıl sonra Ateist Dergi çıktı.
Dergi.
Evet, bir dergi çıktı. Bundan sonraki yılda 2014'te de Ateizm Derneği kuruldu. Hatırlarsan o dönemde bir anayasa değişikliği olmuştu ve biz bundan faydalanarak bu derneği kurduk. Hatırlarsan yine o dönem hala Avrupa Birliği ile ilişkilerin olumlu gittiği bir süreç ve bu siyasal İslamcı iktidarın da görece demokrat, muhafazakar olarak, muhafazakar demokrat olarak tanımladığı bir süreç.
Evet.
Yani aslında
söylemlerini ona göre yaptığı.
Bu derneğe gayet de olumlu yaklaştılar. Hiç sorun yaşamadık.
Buna şaşırmış mıydınız o zaman?
Yok, çünkü bir vitrin unsuru olarak bizi kullanmak isteyeceklerdi. En azından ben tahmin ediyordum. Zaten bugüne kadar da büyük olasılıkla pek çok toplantıda ya bizde Ateizm Derneği de var ama... diyorlardır. Yani öyle bir...
Çok araya mini minnacık gireceğim. Bugün olsa, bugün kuruluyor olsa zor olur muydu?
Daha zor olurdu.
Daha mı zor olurdu?
Bugün şu açıdan daha zor olurdu. Bürokratlar karar verip karar vermemek noktasında. Yoksa şöyle bir şey yok. Onu net belirteyim. Biz bu hükümetten şey olarak bir ayrımcılık görmedik. Yılda iki kez beni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel kalemi arar.
Öyle mi?
Bir isteğiniz var mı, bir şeyiniz var mı diye sorar. Ben de seküler devlet, güçler ayrılığı, hukuk devleti vesaire derim. Böyle bir muhabbetimiz
yılda
olur.
Yılda iki kere böyle bir araması var
sivil
yani.
Sivil topluma önem verirler.
Vay, çok güzel.
Sevseler de sevmeseler de bunu bir prosedür olarak, sonuçta devlet yani.
Ama olması gereken de bu değil mi zaman budur aslında?
Tabii ki budur. Yeter ki hani bana 20-30 dava açılmamış olsa, değil mi? Öyle bir yanı var. Yani. Ama olsun, yani bu konuda gerek dernekler masasının, yani bugün işte sivil toplum bilmem ne masasının gerek şeyin hiçbir... terbiyesizliğini, dışlayıcılığını görmediğimizi söyleyebiliriz. Biraz fazla denetleniyoruz doğal olarak. Onu da anlayabiliyorum yani hani o biraz da şeylerin, bürokratların, emniyet görevlilerinin onun bunun şeyidir, işgüzarlığı da olabilir. Yani çok da umursamıyoruz çünkü temiz bir derneğiz ve örnek gösterildik son yıl. Yani
çok güzel. Her şey yerli yerinde yani. Rahatsız olacağınız bir şey yok.
Evet, çünkü...
Daha da dikkatli davranmanız gerekiyor bu açıdan o zaman yani. Tabii.
Şöyle, çünkü biz belli konularda, eleştirilebilen bazı konularda ve bir oranda da açık olan bazı konularda sivil toplumda, söz gelimi fon. Biz asla belli fonlara bakmayız. Biz bugüne kadar fon da almadık. Fon peşinde asla koşmayız. 3-5 kuruş parayı buluruz biz, yaparız kendi aramızda. Bulamazsak... Dayanışmacı çerçevede Humanist International'dan, Atheist Alliance'dan, dünyadaki milyon, yüz milyonlarca ateistten bulabileceğimiz paramız var bizim. Ya da cebimizden çıkartıp verebiliriz çünkü bu bizim için. Hani şöyle laflarım vardı benim de hamaset yaptığımız Mesela şeydi, biz cadı kız kardeşlerimizin küllerinin üzerinde bir gün hesabını soracağız bu üç semavi dine diyebilirim. Bu öyle bir şeyimiz var. Bu sebeple de açığımız yok.
Söylem... Yalnız şey çok enteresan. Denetleme mekanizmasının bu kadar sıkıntılı olduğu süreçlerde sizin bu kadar sık ve bayağı denetleniyor olmanızda...
Şöyle, çünkü şimdi Türkiye'de sivil toplum biraz şey oldu ya.
Evet, evet, doğru.
Fazla moda oldu ya. Aynen. Bir de hani ikbal yeri gibi görülmeye başladı.
Aynen,
ya.
Evet.
Bunu sadece şey için demiyorum, iktidara yakın sivil toplumlar için demiyorum. Tam tersi için de söyleyebilirim. Yani buradan milletvekili olmaya çalışabilirim, parti başkanı olmaya çalışabilirim, o bu falan. Bizde şöyle, bizde genelde mesleği olan insanlar var. Bizde yazılımcı vardır. Bizde bankacı vardır. Bankacı olduğu için zaten hesapları düzgün tutabilir. İşte bizde gazeteci vardır.
Gönüllülük esası diyelim buna.
%100 gönüllülük esası. Hatta biraz fazla gönüllülük esası. Çünkü hem riski çok olan bir yer, hem biraz daha fazla masraf yaptığımız bir şey. Çünkü bizim sosyal medyamız var. Yani Twitter'ımız galiba 105 bin civarında bir takipçisi olan.
Instagram. İşte
Instagram'ımız güçlü. YouTube'umuz 40 bin galiba
YouTube'a
takipçisi olan.
YouTube'a baktım. Evet. Bayağı çok sayıda
çok
videolar.
Çok etkindir. Yani Ateizm Derneği televizyonu var. Orada bir ara haftada 4 program yapıyorduk. Ve programlara katılanlar arasında Deva Partisi İl Başkanı, Demokrat Parti il başkanı ya da genel başkan yardımcıları.
Yok, onu kesinlikle almayız, onunla kesinlikle konuşmayız, etmeyiz. Yok, falan tersine... ya da o davete gitmeyiz falan gibi durum ya. Mesela ben Cemil Kılıç daveti, sizin Cemil Kılıç'ın programına katıldığınız süreci biliyorum mesela.
Tabii.
Ne güzel bir program çıkmıştı orada. Tabii. Bir saatin üzerinde bir yayın yaptınız.
Yani bize şey, onlarda da çok sorun olmuyor. Yani bizi kurumsal bir dernek olarak görüyorlar, çünkü biz de 350 üye. En az o kadar da gönüllümüz var. Ve biz seyrelttik bu üyeleri. Biz ilk kurulduğumuzda 3000 başvuru olmuştu.
3000 üye
başvuru.
Fakat
şöyle bir şey vardı. O zaman bizim başkanımız, ilk başkanımız ürün desen bir mankendi. Güzel bir kadındı. Ateistlerin biliyorsun hani bu şeyde, bu toplumda algılarından biri fazlalarca olduğumuza ilişkinde pikniklere insan yağıyordu. Onları ayıklamak bile dertler. Başka sahipler de geliyordu insan. Ha, burada kadın var, burada erkek var, burada bir şey olur falan filan gibi. Öyle olmadığını anladılar. Biz de biraz elimine ettik. Çünkü temsil derneğiniz, biz yani bir kitlesel dernek olmak derdimiz yok, ama pek çok kitlesel denen dernekten daha fazla üyemiz var. Ama biz temsil derneğiyiz.
Amaç ne bu arada? Yani
amacı söyleyeyim tabii.
Oraya bir de ateizm ne? Yani
tamam,
hep
peki,
duyuyoruz ediyoruz ama böyle sıkıştırıyorum ama.
Yok yok,
sohbet
değil.
Güzel akıcı.
Şöyle, önce amacı söyleyeyim. Bir sloganımız var: artık yalnız değiliz. Bu bizim için mottodur.
Artık yalnız değiliz.
Değiliz. Bu ne için? Ateistlerin tek tek aileden korkup kendilerini gizlemeleri. İş yerinde kendini gizlemeleri. Topluluk içinde diyelim ki siyaset yapıyor, kendisini gizlemesi gibi şeyleri olabildiğince azaltmak için kurulmuş. Bu ülkede ateistler vardır kardeşim. Şöyle diyelim, ateistler de demeyelim. Hani Türkçe konuşalım. İnançsızlar ya da dini bir öğretiye
bir
inancı,
Allah inancı
olmayanlar.
Yok, peygamber inancı yok, bir kitaba bağlılık
vardır,
yok.
Hiç az değildir. Özellikle de bu Türkiye'nin entelektüel ve üretken kesimlerinde vardır. Birincisi bu. Bu sebeple kuruldu. Asıl amacı bu sebeple hak arama. Biz asla tebliğ derneği değiliz. Yani ben sana kardeşim Allah yok, kardeşim işte dini bırak falan demem. Ne on şeyi görürüm kendimde, böyle bir yetki görebilirim. Ne böyle bir üstencilik yaparım. Ne de ukalalık yaparım. O onun bileceği iştir. Ben zaten bir şeye inanmam, ben bildiğimi bilirim gibi bir farkım var. Bu farkı da bir üstencilik olarak ya da ondan üstün olduğunu söylemek için değil, bir hayat varoluş meselesi olarak benim bakışım bu kardeşim. Benim gibi bakan yüz binlerce insan var bu ülkede ve onların varlığını ben temsil etmek için bu derneği kuruyorum. Onlara her türlü desteği de vereceğim.
Ben sana kendimi anlatıyorum.
Evet.
Ama senin inandığın şeyi şöyledir böyledir demiyorum. Oradan çık demiyorum ama ben sana kendimi anlatıyorum.
Aynen
anlattığım
budur.
Bana katılmak istersen de kapım sana açık mı diyorum. O mu biraz da bu?
İstersen gel sohbet edelim. Yani istediğiniz yapalım. Örnekler vereceğim ondan. Ona gelmeden ama. Bir, biz devletin ayrımcı politikalarına karşı bu derneği kurduk. Nasıl?
Nasıl?
Şimdi söz gelimi ben 12 Eylül'de 14-15 yaşında Galatasaray Lisesi'nin öğrencisi bir insandım. Darbeci askerler din dersini zorunlu kılmıştı. İlk mücadelemdir. Kesinlikle girmek istemedim din dersine. Babam bir dilekçe yazdı müdürlüğe. Ben ateistim, oğlum da din dersine girmek istemiyor. Kendini öyle tanımlıyor. Oradaki muhabbet şuydu. İşte Hristiyan olsa tamam da bu nedir falan. Ben o derse girmedim.
Kabul oldu.
Kabul oldu. Ama mesela kardeşim de aynı okuldaydı. Son yılında din dersinden sınıfta bırakıldı. Şimdi bu tip şeyler basit şeyler. Bunlar aynı acılar çektik falan
değil.
Demeyeceğim.
Örnek sadece.
Örnek veriyorum. Bunu yaşayanlara bir zorunlu din eğitimine karşı mücadele yükselttik. Hukuki mücadele, hukuk desteği veriyoruz.
İsteyen veriyorsun. Alsın, isteyen almasın. İstemeyen...
Bizim bir davamız AHİM'de onaylandı. Sonuçlandı, hak verildi. Fakat devlet ya da iktidar neyse...
İçeriği neydi? Bu konuyla ilgili
mi? Tabii din dersine girmemesi. Tamam, biz şunun üzerinden gidiyoruz. Bunu bir laiklik meselesi olarak da görmüyoruz. Doğrudan çocuk istismarı olarak görüyoruz. 18 yani akıl bali olmamış birine din eğitimi verilemez devlet tarafından diyoruz. Sivil toplumu bilemem ama devlet tarafından verilemez. Davaları da kazanıyoruz genelde biz. Ama küçük hukuki oynamalarla onları değiştiriyorlar her yıl. Yoksa AHİM'de kazanılmış davalarımız var bizim. Birincisi bu. İkincisi yüksek ezan sesi. Bunu da bir ideolojik hegemonya kurmak için devlet eliyle yapılmış bir baskı olarak görüyoruz. Ve aslına bakarsanız şöyle bir şey var. Diyanet İşleri Başkanlığı bundan sorumlu. Ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sitesine girerseniz belli desibelde, çünkü bize göre gürültü kirliliğidir, şey değildir yine hani bir ay kilise çanı yok ben.
Ses yüksekliği sizin buradaki sıkıntınız öyle mi?
Evet, ezandan hoşlanmıyorum meselesi değildir bu. Sesi yükseltmek ve o sesle birilerini bir tebliğ zorla yapmaya yönelik bir şeydir. Bu konuda davalar açıyoruz, o davalara destek veriyoruz. Üçüncüsü, devletin, ailenin veyahut herhangi bir otoritenin aile bireylerinden birine inançsızlığından ötürü yaptığı bir şiddet, bir baskı, bir parasına el neyse adı, ona karşı hukuk desteği verir. Artık yalnız değilizin bir yanı budur. Çok fazla, özellikle yüksek ezan sesi konusunda çok duyarlı bir halk var. Tabii bunların çoğu işte...
Bu konuyla ilgili verdiğiniz mücadele peki bir sonuç çıkıyor mu? Bir sonucu oluyor mu? Bir şey oluyor mu?
Bazı yerlerde desibel olması gereken düzeye indiriliyor. Aslında mesele çok basit. Şeyi açın, 1400 tane ben bir 6 ay önce baktığımda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sitesinde 1400 tane şikayet vardı. Aslında görevli olan Diyanet İşleri Başkanlığı. Çünkü keyfi yapıyor.
Bu şimdi, konuyla ilgili şikayet.
Tabii. İmam keyfi yapıyor.
Mesela öyle mi?
Şişli Camii'ndeki desibele bakın, teşvik edindikine bakın.
Yani Cihangir'dekine aslında bakın. Aslında istenilen şey zaten sizin kendi belirlediğiniz desibel kuralına uymanız gibi.
Tabii bu kadar basit. Bu kadar. Bu da bir norm. Devletin oluşturduğu bir norm ve kendilerinin zaten
ama
diyor ki...
Ama o kadar ince bir konu ki şey gibi, yani buradan o kadar çok hani... siz sanki işte bak bunlar ezana karşılar, ezanı sevmiyorlar. Din düşmanı bunlar, dinin karşısındalar
ya
falan gibi bir algı.
Millet yemiyor. Yani millet onu yemiyor. Çünkü bir bakıyor bir tane imam gerçekten uygun müezzin, uygun ezanı okuyor. O desibelde okuyor. Bir bakıyorsun Cihangir'deki bangır bangır bağırıyor. Sebebini de anlıyorsun. Cihangir'i rahatsız etmek sebebi. Dinin değil.
Evet.
Teşvikiye'deki imam bunu yapmıyor. Şişli Merkez Camii'ndeki imam bunu yapıyor. Örnek veriyorum.
Evet, evet.
Bunlar ideolojik ve militan faaliyetlerdir bence. Ve aslında insanlara saygısızlıktır. Bu kadar net. Bu sadece şeye değil. İnançsızlara ya da laiklere saygısızlık falan değildir. Bu bizzatihi mütedeyyinlere de saygısızlıktır. Çünkü ezan kutsal bir şey değildir zaten. Ezan bir... İbadete çağırma. Gel evet, kardeşimdir. Kendi aralarında bugün şeyi tartıştıklarına göre kendileri de tartışıyor bunu. Ya bunu SMS'le bir de yapabiliriz artık. Hadi bunu tartışmayalım, yüksek sesten vazgeçelim falan diyen mütedeyyin aydınlar da var.
Bu konuda benim şöyle bir yorumum var. Yani bir de hani okurken de yani hadi desibel evet önemli, her şey de önemli ama bir de okuyan kişilerin de bu konuyla ilgili bu konuya ne kadar hakim olduğu, neticede insanın kulağına hoş gelen bir şey, hoş gelen bir ses, ona da çok dikkat etmediklerini görüyoruz aslında. Bir de bir diğer konuda o. Bilmiyorum çok önemi var mı bunun, var ama aklıma tabii geldi, söyleyeyim
olmaz
dedim.
Olmaz mı? Tanzimat dönemi ya da erken cumhuriyet dönemindeki romanlara bak. Orada şunu görürsün. Bilmem nedeki müezzin şu makamda okur, çok güzel okur. Oradaki o kadar iyi okumaz ama zaten başka makamdan okur. Bunların makamları varmış. Bunlar birebir her şeyde. Şimdi kaseti koyuyor.
Evet.
25-30 bin lira ne kadar aldıklarını bilmiyorum. Sinirim bozuluyor. O maaşı alıyor. Ya bu şimdi bir kere bana göre ben mesela kendim Müslüman olsaydım. İnancım olsaydı benim ve iyi bir inançlı olsaydım. Ya gider ezanı ben bila bedel okurdum. Ya ezan için para almak nedir ya? Böyle bir şey olabilir mi? Nasıl bir inanç şey inancı temsil eder?
Buna gönül veren biri olsaydım zevkle yapardım.
Gönüllü yapmak zorundasın kardeşim. Böyle bir şey olmamalı. Ha diyelim ki Türkiye'de böyle Diyanet İşleri Başkanlığı var, o var, bu var. E o zaman hak ettiğin görevini hak ettiğin gibi yap. Bangır bangır değil. O şeyle makamla okumayı öğren. Kasetten milleti çağırma da kendi sesinden çağır. Gibi gibi. Yani bari mış gibi yapılmasın. Biz mış gibi yapmıyoruz.
Neyse söylüyorsunuz.
O tarafta herkes de mış gibi yapmazsa zaten bir sorun kalmaz. Bir örnek daha vereyim.
Tabii lütfen.
Şimdi bizi yine 2017 miydi öyle bir civarlardı. Bir telefon geldi bize ve dediler ki İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dekanlığından arıyoruz. Dekan Bey sizi şeye davet ediyor. Karşılaşmalar diye bir program yapıyoruz. Amfimizde yapıyoruz. Katılır mısınız? Tabii ki dedik. Bizden önce de Ermeni Partiyi'ni çağırmışlar. Bir tek dedik kategorik olarak bunun doğru olmadığını biz eleştiri olarak belirtelim. Gittiğimde de zaten toplantıda da söyledim. Hani biz Ermeni Ortodoks Kilisesi değiliz, Ermeni Katolik Kilisesi değil. Başka bir şeyiz. Hani kategorik olarak aynıyız ama olsun.
Oraya yakın da düşünülüyor. Öyle tabii, bir algı tabii var.
Ama
bence
o nerede var? Birazdan ona diyeceğim. Mesela Amerikan Başkonsolosundan aynı şey var. Onu anlatacağım biraz. O çok daha komik yani. Gittik 800-900 kişi doldurmuş amfiyi. Mütedeyyin çocuklar. Ya da öyle sanıyorsun. Önce girerken bir uğultu oldu. Ben girdiğimde Zehra ile beraber o zaman ben başkan yardımcısı, o başkandı. Beraber girdik. Bir sessizlik oldu. Dekan hoş geldiniz, hoş geldiniz falan filan. Biraz sonra konuşmaya başladık. Ben girdim. Dedim bak ne olur maymun esprisiyle başlamayın. Çünkü başlarsanız ben sizi maymun ederim. Benden daha çok maymuna benzeyen var aranızda. Onu bir geçelim dedim. Ondan sonra yaklaşık 3,5 saat süren, çok sıcak.
Oo.
Çok muhabbetli bir sohbet oldu.
Çok iyi.
Ve zerre ben şunu yapmadım. Ya da arkadaşımız bunu yapmadı. Suyuna gitmek değil, kendini anlatmak. Türk insanı, Türkiye'liler ya da Akdenizliler neyse Orta Doğulular onlar bunlar. Siz kendinizi birebir eğilip bükülmeden ifade ediyorsanız ve bunda çok netseniz... Karşı taraf sizi dinliyor, en azından saygıyla dinliyor. Sorularını biriktiriyor ve soruyor.
Evet, evet.
Anlamaya çalışıyor. Evet. Anlayacak ki, hani şöyle diyeyim, empati geliştirmek bana göre şudur. Evet. Ben senin analiz ederim, sevmem gerekmez ya da yaranmam gerekmez sana. Ona göre davran.
Evet.
Hikaye bu. Çok başarılı geçti. Hatta sonuna doğru baktılar iyi gidiyor. Provokasyon yapmak için şeyler geldi, tarikattan birileri. İşte bana tebliğ bağırdı, çağırdı, kafir demeye getirdi. Ben de dedim ki bak kardeşim gencecik adamsın. Döverim ben seni dedim. Hani terbiyesizlik yaptığın için döverim. Allah'ın kitabı bunu diyor. O senin kitabın dedim. beni zerre ilgilendirmiyor. Hı hı. O senin kitabın, sen saygı duyuyor. Ben saygı duymak zorunda değilim ki. Hı hı. Ben tek tek insanlara saygı duyarım. İnanca saygı duymak zorunluluğum yok.
Bu
benim.
Arada şöyle de bir şey var değil mi? Yani aslında o kitabı da biliyorsunuz.
E tabii ki ya,
okudunuz değil mi?
Tabii ki.
Kur'an-ı Kerim'i
tabii.
Okudunuz mu siz?
Tabii
ki. Sizin için soruyorum, okudunuz mu mesela?
Bütün yani eski ahiti, yeni ahiti, hı hı. Kur'an-ı Kerim'i, Tevrat'ı, Zebur'u vesaire, hı hı. hepsini okumak zorundayız. Hı hı. Ha okuyup şey yapmadım, hatmetmek zorunda değilim. Hı hı hı. Okudum, anladım.
Evet, evet.
Ama yani Şümer hı hı. mitolojisini de hı hı. anladım, onu da anladım. Hı hı. Böyle bir hikaye. O anlamda da tabii bir avantajımız var. Çünkü diğer tarafta bu yok. Yani şöyle diyeyim. Türkiye'nin alıştığı laik kesim bir dönem. Hı hı. Örnek Çevik Birler vesaire o dönemde yani. Hı hı. Şuna indirgince işi. Rakımı içerim, orucumu tutarım. Hı hı. Ben de Müslümanım. Hı hı. Şimdi rakını içemezsin. Hı hı. Yani o öğretiye göre, o inağa göre, o tabuya göre rakını içemezsin. Hı hı. Bak bu net.
Evet.
İşte namazını kılman lazım. Hı hı. Hı hı. Şimdi eğip bükmekle bu iş olmaz.
Evet.
Ha net kendini korsun o ayrı bir şey. Bizim yaptığımız onlardan farkı bu ve bir karşılığı oluyor. Öbürlerin olmuyordu bence.
Sizin yaptığınız ne? Oraya gelelim. Yani
bu ülkede yaşıyorum.
Ateizm nedir? Oraya humanizm. Gelelim daha doğrusu.
Biz ateizm diye tarif ediyoruz bugün ama hı. bizim bahsettiğimiz bilirsin Amerika'da humanitarian diye hı. geçer bu. Hı hı. Avrupa'da da ateist diye de geçer, humanist diye de geçer. Humanizmdir. Yani bu Rönesans'tan sonra ortaya çıkan insanı temel alan, erkeği yeryüzüne indiren, yukarıdan alıp yeryüzüne indiren, hı hı. sonuç itibariyle aydınlanmanın öncülü bir akımdan bahsediyoruz. Hı hı. Locke'lardan, Hume'lardan vesaire bahsediyoruz. Oradan başlayan belki en net şeyini, bilurlaşmış halini Karl Marx'ta bulan bir hı hı. akımdan bahsediyoruz. Bu hümanizm şu demek değil, gel kardeşim seni öpeyim bir de şöyle öpeyim falan değil. Hı hı. Hümanizm demek insan merkezli, antroposantrik bir hayat yaklaşımı. Hı hı. Biz bunu bugün hümanizm dediğimizde artık tabii ki çevreyi özel vurgularla kadını çocuğu haklarını falan filan da ekleyerek söylemek durumundayız ama hı hı. temeli budur. Hı hı. Tahtı alıp gökyüzünden yeryüzüne indirmek ve halka vermektir erki. Hı hı. Hikayemiz budur. Hı hı. Biz buradan yola çıkarak bugünlere geldik. Tabii ki hümanizmin evrilmiş bir kolu olarak ateizmden bahsediyoruz. Ateizm inanç sistemleri üzerine değil, hı hı. insanın varlığı üzerine, insan merkezli bir yaklaşımla hı hı. dünyayı algılamak, hı hı. Devletle insanı birey ilişkisini bu çerçevede kurgulamak, inanç sistemlerinin mümkün olduğunca iktidardan ayrılmasını sağlamak bu anlamda laiklikle. Hı hı hı. ve ayrımcılık yapmamak üzerine kurgulanmış bir sistemdir. Söz gelimi. Hı. Ateist iktidar diye bir şey yoktur hı hı. ama ateist bir yöneticinin iktidarda olduğu bir ülkede hı hı. kimse Alevi olduğu için yakılmaz, hı hı. kimse Sünni olduğu için hı. dövülmez,
evet.
Kimse Musevi olduğu için taşlanmaz.
İnsan merkezlidir. Hı hı. Onun evet. inanışıyla, şuyla, evet. buyla ilgilenmez.
Bunun aslında tüm dini inanca sahip insanları en iyi koruyacak sistem, boşuna sekülerizm ya da laiklik demiyoruz. Hı hı. İşte bu laiklik aslında biraz bu hümanizmden gelen bir şeyin sonucu ve dini önyargıları devlet işlerinden çıkartmak, sosyal hayattan çıkartmakla ilgili, bireysel alana hı hı. yönlendirmekle ilgili bir şey. Kabaca böyle söyleyebiliriz.
Peki son dönemlerde, son yıllarda da bu anlatıların, çünkü siz bunu bulduğunuz her platformda anlatıyorsunuz. YouTube'da, sosyal medyada, evet. katıldığınız televizyon programlarında, radyo programlarında, hatta eminim yaptığınız bireysel sohbetlerde tabii. bile katıldığınız konferanslarda.
Okullar düzenliyoruz.
Okullarda gidiyorsunuz. Az önce çok güzel bir örnekti. Yani çok sayıda insanın ve aslında sizi bambaşka bir yere koyan insanların sizi dinlemesi, belki ön yargılarla oradaydılar ama tabii. sonrasında işin rengi değişti. Son yıllarda şunu diyebilir miyiz? Biz sevgili dinleyiciler, sevgili Süleyman Karan'la yayın öncesinde konuşurken bir taksici örneği verdi. Onu rica edeceğim. Güzel bir örnekti çünkü. Son yıllarda insanların bakış açılarının hem size hem de inandıkları dine bakış açılarının değiştiğini, biraz daha böyle sıyrılıp gerçekleri, yanlış öğretileri görüp onlardan ayrıldıklarını düşünebilir miyiz? Size karşı bakış yıllar içerisinde daha farklı oldu mu? Ne diyorsunuz?
Oldu. Şöyle bir şey var. İlginç bir şekilde dernek kurulmadan önce de başlayan bir ortam vardı.
Hı.
Bu AB sürecine yaklaşmakla ilgili bir ortamdı da. Bu çerçevede siyasal İslam, yani ihvan kökenli bir gelenek milli görüşle beraber işte ya da işte diğer ortağıyla beraber geldiğinde kendini muhafazakar demokrat olarak tanımlayıp herkese özgürlük. Kürtlere özgürlük, inançsızlara özgürlük, kadınlara özgürlük, çocuklara özgürlük, dine özgürlük dedi ve aslında bir tek maalesef dinde kaldı. Din özgürlüğünde kaldı. Ancak o süreçte tabii bir ortam yeşerdi. Bunun yanı sıra zaten Türkiye'nin birikmiş bir geleneği vardı. Yani geçmişe 80 öncesindeki kırılmadan önce sadece Devrimci Yol'un 600 bin, Türkiye Komünist Partisi'nin 500 bin üyesi vardı. Ya 500 bin kişi üye demeyelim, sempatizan ağı vardı.
Evet.
Böyle demek ki en az 2-2,5 milyon sosyalist. Bunların önemli bir bölümü de zaten ateist.
Evet.
Şimdi oradan gelen bir gelenek de var. Sonuçta ortaya, bu arada liberallerde ve Atatürkçülerde de var bu. Yani Atatürkçüler deist falan değildir. Bir bölümü gerçekten sonuna kadar da ateisttir. Geçmiştekilerden bahsediyorum. Böyle bir süreçten gelindi. Bu çerçevede bir şekilde bu topraklarda zaten bir Suudi Arabistan'daki gibi bir şey yoktu ya da İran'daki gibi yoktu. Onun getirdiği bir görece bir özgürlük diyelim. Çok dar da olsa bir özgürlükten bahsedebiliriz. Evet. Şimdi o dönemdeki bakışla bugünküne baktığında o dönemde göre çok daha rahat. Çünkü artık bir karşılaşma olmuş, bir tanışma olmuş. Sevsin ya da sevmesin var olduğunu biliyor. Artık yalnız olmadığımızı da biliyor. Bizim bir dernekle orada burada
sempati duyan insanlar, üyeler.
Evet. Böyle bir şey var ortada. Sivas'ta yakılmış ateistler var.
Evet.
Ya da dumanla boğulmuş ateistler var. Bu ülkenin aydın kesiminin önemli bir bölümü ateist. Sanatçı kesiminin, bilim insanı kesiminin önemli bir bölümü ateist. Beğensin beğenmesin. Böyle bir şey var. Ve artık diyorlar ki biz varız kardeşim. Bakıyorlar anketlere. Hiçbir ankete inanmam. Bunu ayrıca belirteyim ama bizim %3 ile 7 aralığında nüfusun bir kesimini oluşturduğumuz iddia ediliyor. %7 bana abartılı geliyor. Onlar deisttir, kendini tarif edemiyordur diye bir düşünüyorum. En düşüğünden bahsedeyim. %3 olsa 2.4, bir 80 milyon nüfus kabul etsek 2.5 milyon insan yapar. 2.5 milyon sanıyorum Millet İttifakı'ndaki 4 küçük partinin aldığının 8 katı falandır değil mi?
Evet, aynen öyle.
Şimdi böyle baktığımızda ve bu insanların önemli bir bölümünün Türkiye'nin kültürel hayatında, ekonomik hayatında, iş hayatında, bilim hayatında önemli yerlerde olduğunu varsayarsın. Bir tanesi mesela CHP Genel Başkanlığı'na aday oldu değil mi? Örsan Öğmen.
Evet,
Örsan Öğmen bizim derneğimizin çeşitli sebeplerle üyesi değildir, siyasi sebeplerle ama doğrudan organik bağ olan bir insandır. Ana Muhalefet Partisi'nin başkanlığına oldu ve söylediklerine bak.
Evet.
Bir mantığı vardı değil mi? Bir saygı duyacağım bir fikir silsilesi vardı. Diğerlerinde bunu pek göremedik. Örnek olarak veriyorum.
Evet.
Şimdi bu olunca ister istemez bir grup ekranda kendini artistlik yapmak isteyenler hariç şunu demek zorunda da kalabiliyor. İnançlısı inançsızı, inananı inanmayanı diyebiliyor değil mi? Siyasal İslamcı partilerden insanlar.
Evet,
mesela bu önemli bir gelişmedir. Demek ki neymiş?
Sizin lehinize olan bir gelişme mi diyelim ona?
Türkiye'nin lehine bir gelişme. Bizim lehimize olması hiç önemli. Türkiye'nin lehine. Çünkü yurttaş tanımını yapmış oluyorsun kardeşim. Bundan 100 yıl önce Cumhuriyet kurulurken Fransız devriminden etkilenmiş asker sivil aydınların kurduğu bir cumhuriyetin temel değerlerine mecburen uymak zorunda hissediyorsun kendini. İnananı inanmaya bütün vatandaşlarımız, yani yurttaşlık kavramının altını çizmiş oluyorsun. Bu Türkiye için önemlidir.
Evet.
Bizim için önemli olması bu anlamda önemli değil. Ama biz yurttaş olarak herkesle eşit muamele görmek istiyoruz. Hı hı. Fazlasını istemiyoruz. Asla fazlasını istemiyoruz. Ama şunu da istiyoruz. Her zaman yanında olduk. İnancından ötürü baskıya uğramış herkesin de yanındayız.
Aslında
bu... bir Ezidi de olabilir bu toplumda. Bir Yahudi de, bir Musevi de olabilir. Bu Almanya'da bir Müslüman da olabilir. Hiç fark etmez, biz onun yanında dururuz. Çünkü ifade özgürlüğü ve inanç özgürlüğü üzerine kurulmuş, kendimizi tanımını daha net söyleyeyim.
Evet.
Bir insan hakları derneği olarak tarif ederiz kendimizi.
Vaktimiz azaldı. Şunu soracağım. Çok ön yargılı olmamak lazım. Ön yargılardan gerçekten uzak durmak lazım. Arada kaynamasın diye söylüyorum. Tamam. Bu tam bu noktada verilecek bir örnek galiba. Taksici örneği. Taksiye biniyorsunuz. Onunla bitirelim artık.
Bitireyim.
Ama sohbet gerçekten çok güzel oluyor. Biz bunu bir başka gün daha uzun bir zaman diliminde tekrarlayalım. Çok mutlu olurum.
Şöyle bir iş güç için Ankara'ya gitmiştim. Gece 2 gibi Mecidiyeköy'de indim. Uçak rötar yapmış. O olmuş, bu olmuş. Toplantı kötü geçmiş. Taksiye bindim, işte evi tarif ettim. Daha taksiye binerken ilahi açtı. Gencecik bir çocuk. Sakallı bakallı. Dedim kardeş kapat. Hı. Niye abi dedi. Rahatsız oldum, kapat dedim. Canım da sıkkın, kapat. Bak başka zaman olsa belki seni kırmamak için çekerim ama. Hı hı. Şimdi kapat. Tebliğ yapma zamanı değil bana dedim. Saat 2. Ama dedi işte bir Müslüman olarak benim görevim bu falan filan. Bak dedim ben onları biliyorum. Hani uğraşma bende. Ben ateizm derneğinin. O zaman başkan yardımcısı. Başkan evet. Yardımcısı. Allahsızım ben kardeşim dedim. Hı. O yüzden zorlama. Hı. Boş ver. Abi sen ateşlerde yanacaksın, deli misin, böyle şey söylenir mi?
Bir taraftan da kendi hani iyi niyetli.
Tabii iyi niyetli ve hani ben seni kurtarmakla görevliyim falan derken muhabbet birden IŞİD'e geldi falan. Ben dedi IŞİD sempati sanayım.
Allah Allah.
Oğlum dedim hani şimdi sana şunu söyleyeyim, bak IŞİD'i kuran şudur. Sebebi budur. Hı hı. Arkasını kazı Britanya çıkar. Hı hı. Arkasını kazı İsrail çıkar. Hı hı. Kuruluş sebebi başka bir projedir. Emperyalizmin projesi. Odur budur. Ama bunları da boş geçtim. Kardeşim dedim. Bak sen kuleden eşcinsel diye birini atan bir adamı bana öveceksen.
Evet.
Ben burada seninle kapışmam ama bir gün birbirimizin boğazını kesmemiz gerekebilir. Buna dikkat etmek lazım.
Evet, evet.
Böyle başlayan bir muhabbet. Abi dedi sen ne acayip herifsin. Bizim bildiğimiz işte bunlar rakı içer, bunlar işte...
Kafada bir şey var çünkü. Fotoğraf var aslında, bir düşünce var.
Mesele bu değil. Mesele başka bir şey. Karşılıklı saygı duyma meselesi, birbirini anlama meselesi... Hı hı. Ve asla ve asla ama inancın ya da bildiğin yüzünden, bildiğini okumak yüzünden... Birini kesip biçme ya da dövme, hatta aşağılama hakkın yoktur. Ben seni aşağılayamam inancından dolayı. Sen de bana yapamazsın bunu. Bunu ileri götürürsen de ben karşılığını veririm sana. Hı hı. Bu sana da zarar verir, bana da. Hı hı. Biz bu adamla önce evin önüne geldik. Bak dedim ev bu. Bir gün hani bir şey olursa
patırtı
gürültü buradayım, beklerim dedim. Sonra dedi ki abi gel bir çay içelim. Ortaköy'ydik biz. Galiba bir saat daha muhabbet ettik.
Ya çok
İşin
enteresan.
İçinde hariciler var. İkiye bölünme var. İsmailiye var. Bir de İsmailiye falan bildiğimi öğrenince abi onlar sapkın. Dedim ki benim de soy Karmetilere dayı. Aa abi sen işte o sapkınlardansın demek falan. Bizim gerçekten baba tarafından soy Karmetiler. İslam komünarlarıdır. Ya aslında bence utangaç. Ateistler 1200'ler. Evet, İsmailiye'nin evet. Bir kolu. Şimdi İsmailiye'yi bu diyor, bu herif diyor. Bana benle muhabbet ediyor diyor.
Yani konuşulabiliyormuş demek ki.
Eşit düzeyde tartışıyoruz diyor. İkna etmeye de çalışmıyor diyor. Kendine ortak. Böyle bir muhabbet oldu. Bu hikaye böyle bitti. Bunun gibi onlarca hikaye. Ben bir tane... Öyle bitireyim.
Tamam.
Benim en çok zevk aldığım muhabbeti yaptım. Kripto paradan da konuşuyoruz. İran-İsrail savaşından da konuşuyoruz. Şeyden de konuşuyoruz. Din istismarından, ihvandan, El-Kaide'den, ondan bundan da konuşuyoruz. Badanacı bir arkadaş var.
Bizim Badanacı?
Badanacı. Yani boya badana öyle işler yapıyor. Öyle bir arkadaş. En zevk aldığım ve şeydir, ihvancıdır. Kürt bir arkadaş. en güzel muhabbetleri yaptığımdan biri o. Yani kalkıp ben bir toplantıda iki tane entelektüel profesörle otursam belki o kadar kripto para üstünde detaylı konuşamam. Aha. Onunla konuşabiliyorum.
Ne güzel.
Birbirimizi de biliyoruz.
Ne güzel.
Hiç de sorun yaşamıyoruz.
Çok güzel. Çok güzel. Vaktimizin maalesef sonuna geldik. Sohbet gerçekten çok akıcı. Aslında konuşacak o kadar çok şey var ki, detay var ki, onları da bir başka günde inşallah beraber
çünkü
konuşuruz.
Çünkü Göbekli Tepe'ye göre 13 bin yıldan beri süren bir mücadeleden bahsediyor.
Bir de şimdi Karahanlı geliyor arkasına.
Karahanlı arkası. 14 olacak.
14 olacak, devam edecek. Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür
geldiğiniz
ederim.
Için. Sevgili dinleyiciler, veda ediyoruz. Konuğumuz Ateizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Karan'dı. Bir başka programda tekrar kendisiyle sohbet etmek üzere. Size de çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Okan Aslan'la Gün Ortası Özel sona erdi.